Ayrım 26. Sayfa 228. Silahlarımızı almak istiyorsan gel de kendin al. Sessizlik. Tankın kulesi kendi ekseni etrafında yavaş yavaş vızıldayarak döndü ve atış durumu aldı. Barikattakiler devrilmiş otobüslerin sarı gövdelerini kendilerine siper ettiler. Tankın 80 milimetrelik topu gökyüzünü yırtan bir gürültüyle ilk İngiliz mermisini Atina halkının üzerine yolladı. En şiddetli çarpışmalar Arditos tepesi çevresinde meydana geldi. RAF ve İngiliz tanklarıyla desteklenen Rimini Tugayı tepeyi Elas'tan almayı başaramadı. Andarteler sonuna kadar dayandılar. Fakat ödenen bedel çok yüksekti. İngiliz uçakları tepedekilere ikmal ve cesaret veren işçi semtlerini bombalamaya başladılar. İngiliz askerlerinin çoğu artık kiminle savaştıklarının farkında değildiler. Yunanlılar ise bir kez daha kendi kurbanlarını sayıyorlardı. 6 Aralık günü Atina merkezindeki tüm resmi binalar İngiliz birliklerinin korumasına alındı. Scobie'nin elinde Rimini Tugay dahil 5 Tugay vardı. Elas en azından binlerce yedeğin desteğinde 8000 kişiden oluşan 2 tümene sahipti. İngiliz güçleri tüm Atina ve Pire'ye dağıtılmış durumdaydı. Ve eylem kent merkezi üzerinde yoğunlaştırıldığı takdirde Scobie'nin zırhlı Tugay'ına rağmen başarı şansı olabilirdi. Fakat merkez komitesi çatışmanın kızışmasını istemedi. Siantos tarihi yeniden yazıyor, Lübnan anlaşmalarından önceki döneme geri dönmeye ve aşırı sağ kanat örgütlerin tasfiyesinden sonra bizzat kendisinin belirlediği bir zemin üzerinde görüşmeler yapmaya çalışıyordu. Yaptığı tek şey gövde gösterisinden ibaretti. Atina merkezine saldırıya geçilmesi, anayasa meydanının, parlamento binasının ve belli başlı bakanlıkların işgal edilmesi, kurulu her şeyi alt üst edecekti ve beceriksizliğini ortaya koyan merkez komitesi, iktidarı yasal yollardan ele geçirme düşüncesine bağlı kalarak simgelere duyduğu kaba ve hastalıklı saygıyı sürdürdü. Şimdi Elas güçleri Yunanistan'ın her tarafına dağıtılmışlardı. İkincil meselelerle uğraşan Atinalı güçlere ise vakit kaybettiriliyordu. Stalin'in deyişiyle her gün bir zafer fakat sınırlı. Sonuç alıcı tek bir saldırı yok. Churchill'in bu tür gözdağı verme hareketlerine izin vermesi mümkün değildi. Atina'ya gönderilmek üzere takviye birlikler hazırlandı. Selanik varoşlarında konumlandırılan 4. Hint tümeninden bazı birlikler, Alatani değirmeni yakınlarında Kikitsas komutasındaki bir Elas müfrezesi tarafından kuşatıldılar. Başkentten hiçbir emir gelmemişti. Merkez komitesiyle son haberleşmede Atina'daki olay mevzi bir yapıya sahiptir ve kısa sürede çözüme bağlanacaktır denmişti. Marcos ve Bakircis hiç kimseye danışmadan kendi inisiyatiflerini kullanarak İngilizleri bulundukları yerde tutmaya karar vermişlerdi. Hint tümeni bölgeden ayrılmak için bir girişimde bulundu. Fakat Kikitsas'ın birkaç uyarı atışı karşısında İngilizler hiçbir direniş göstermediler. Şimdilik hareketsiz bırakılmışlardı. Elas'ın Pan Makedonya Komitesi'nin bir toplantısında birisi harekete geçmeyi, Alatani değirmenindeki İngilizlere saldırmayı, oradan da Atina üzerine yürümeyi önerdi. Öneriyi önce destekleyen politik komiser Leonidis Stringos daha sonra fikrini değiştirdi. O ana kadar EAM Merkez Komitesi'nden ya da KKE'den hiçbir emir almamıştı. Marcos ve Kikitsas derhal harekete geçilmesinden yanaydılar. EAM Sekreteri Dilaveris, AKE Tarım Partisi üyesi Papa Dimitris, KKE'nin Makedonya Bölge Sekreteri Aristotalis Boras bu görüşü desteklediler. Stringos muhalefetini nasıl haklı çıkaracağını bilemiyordu. Arkalardan bir homurtu işitildi. Ya hiç emir göndermezlerse o zaman ne yapacağız? Bakircis daha da güç durumdaydı. Meslekten bir subay olarak yapılması gereken tek şeyin Elas Yüksek Komutanlığından gelecek bir emirle Caserta Anlaşması'nın çiğnermesi olduğunu hissediyordu. Komitenin diğer iki üyesi Sosyalist Charintantis ve Tarım Grubu temsilcisi Hajas Tereo, İngilizlerle onların kan dökmekten sakındıkları bir durumda çatışmaya girilmesi önerisine şiddetle karşı çıktılar. EAM'dan istifa ettiler ve İngilizlerin koruması altında Atina'ya hareket ettiler. Pan Makedonya Komitesi ne yapacağına karar veremezken 4. Hint tümeni EAM'ın iç çatışmalarından yararlanarak Kassandra'ya çekildi. Burada savaş gemilerine bindirilen tümen Atina'ya sevk edildi. Teselya'nın daha güneyinde bulunan Kara Georgis duraksamadı, telaş içinde deniz yoluyla Volos'tan çekilmeye çalışan İngilizlere saldırdı ve daha sonra kuzeydeki güçlerin Atina'ya sevk edilmesinde kullanılacak 100 kadar kamyonu ele geçirdi. Fakat bu geleceği olmayan, tek başına bırakılmış bir inisiyatifti. Diğer komutanların da aynı şeyi yapmaları halinde Olimpos'un güneyine kadar uzayan bir bölgede bir birleşik cephenin kurulması için zemin oluşturulabilirdi. Çünkü bu sırada Churchill bile İngilizlerin Atika bölgesi dışında harekete geçebilecek şekilde donatılmadıklarını bizzat itiraf etmişti. 5 Aralık'tan itibaren 13. Rumeli ve 3. Pelopones tümenleri başkentin tüm cephelerinde çarpışıyorlardı. Bu birlikler sayısal bahanelerle eldeki birlikleri dağıtan Atina komutanlığı tarafından yeniden oluşturulmuşlardı. İngilizler Pire'de Atina'ya giden tek yolu elde tutan donanma karargahına bağlıydılar. Elas, Rumeli tümeninin büyük bir kısmını bu noktada yoğunlaştırarak birkaç saat içinde karargahı ele geçirdi. Böylece Atina'dan limana uzanan yolun tamamı isyancıların eline geçmiş oldu. Böylece İngilizler kent merkezinde mahsur kaldılar. Geri çekilmek ya da takviye sağlamak için sadece güvenilir olmayan iki yol kalmıştı. Biri kuzeye, Kifisya yakınlarındaki Tatoy Havaalanı'na gidiyordu, diğeri güneye, Megara'ya açılıyordu. Scobie, askeri bakımdan son derece tehlikeli bir durumdaydı. Churchill ise politik düzeyde Amerikalılardan gelen şiddetli saldırılara hedef oluyordu. 5 ve 8 Aralık günleri arasında evinde ortaklarıyla zorlu bir tartışmayı göğüslemek zorunda kaldı. Amerikan basını çoğunlukla ve şiddetle hareketimizi mahkum etti. Savaşa girmenin tamamen gereksiz olduğunu ileri sürüyorlardı. Başında Bay Stettinius'un bulunduğu Dışişleri Bakanlığı, yıllar sonra pişman olunacak, en azından unutulacak son derece eleştirel bir duyuru yayınladı. İngiltere'de de büyük bir hoşnutsuzluk vardı. The Times ve Manchester Guardian izlediğimiz politikayı gerici olmakla suçladılar. Buna karşılık Stalin, Ekim ayında yaptığımız anlaşmaya sonuna kadar ve sadakatle bağlı kaldı. Ve Atina sokaklarında komünistleri avladığımıza o uzun haftalar boyunca ne Pravda'da ne de İzvestiya'da tek bir kınama sözcüğü bile yer almadı. Avam kamerasında büyük bir patırtı koptu. Commonwealth Partisi'nin parlamentodaki tek üyesi ve lideri Sir Richard Auckland'ın, Bay Shenvell ve Bay Anurin Bevan'ın destekledikleri bir değişiklik önergesi vermesiyle açılan savaşı gönüllü olarak kabul ettim. Belirsiz fikirlerden hatta heyecanlardan oluşan güçlü bir akım vardı. Adı geçenler ve diğer bazıları bu akımın sözcüleri olarak ortaya çıktılar. Bu durumda ulusal koalisyonunkinden daha zayıf temele sahip herhangi bir hükümet dağılmasına yol açacak ölçüde şiddetli bir sarsıntı geçirebilirdi. Fakat savaş kabinesi tüm bu dalgaları ve rüzgarları boşa çıkararak bir kaya gibi sağlam kaldı. Churchill, Op, Cilt 6, sayfa 255. Avam kamerasındaki mücadele oldukça fırtınalı geçti. Kendi görüşlerini desteklemek için Pan-Makedonya Komitesi'ne mensup iki üyenin istifalarını serbestçe yorumlayan ve bu noktadan hareketle totaliterlerin EAM'ı ele geçirdiklerini ve örgütün dağılma noktasında bulunduğunu ileri süren Churchill'in konuşması pek çok kez Seymour Cooke'un sözleriyle ve müdahaleleriyle kesildi. Buna rağmen Churchill, İngiltere'nin zaman zaman tüm dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı türden bir kurtuluş üzerine heyecanlı bir hitabet örneği sergilemeye devam etti. Demokrasiye saygı gösterilmeli ve bu sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmamalıdır. Demokrasiyle benzerliği olan en son şey, öldürücü silahlar taşıyan, büyük kentlere zorla giren, polis karakollarını ve hükümetin kilit noktalarını ele geçiren ve demir pençeli bir totaliter rejimi davet eden gangster çetelerinin, ayak takımının yasalarıdır. Churchill, Opcit, Cilt 6, sayfa 256. Ayak takımı ve gangster çeteleri sözcükleri, bir ulusu ve bu ulusun halk ordusunu betimlemek için kullanılıyorlarsa anlamı olmayan kavramlardır. Demokrasi, eli silahlı bir adamın sokaktan topladığı bir fahişe değildir. Ülkelerin halklarına ve halk kitlelerine güvenim vardır. Fakat bu insanların bir halk olduğuna, kurulu düzeni, parlamentoları, hükümetleri ve devletleri şiddet yoluyla devirmeyi düşünen bir haydutlar çetesi olmadıklarına emin olmak isterim. Churchill, Op, Cilt 6, sayfa 257. 8 Aralık'ta Churchill'in avam kamerası üyelerine hipnotize ederek uysallaştırmaya çalıştığı gün, Stratejik düzeyde yasallığın getirdiği bu bir tuzağına çarpan Atinalı totaliterlik yanlıları Skobi'ye bir ateşkes önerisi götürdüler. İngilizlerin askeri durumu çok kötüydü. Fakat Churchill kazandığı politik zaferden aldığı cesaretle demokrasi teorilerinin bir an önce uygulanması için sabırsızlık gösteriyordu. Başbakan'dan Bay Leeper'a, Atina, 9 Aralık 1944. Avam kamerasında yapılan çeşitli eleştiriler sizi hiçbir şekilde endişelendirmesin. Orada yüz yüze bulunduğunuz güçlükleri hiç kimse benden daha iyi bilemez. Bu gürültüye kulak vermiyorum. Daima verilen emirleri dikkat ve kesinlikle yerine getirenlerin yanında olacağım. Atina'da ve her yerde en yüksek hedefimiz şudur. Zaferin kazanılmadığı yerde barış olmaz. Churchill, Opcit, Cilt 6, sayfa 258. Churchill, İtalyan cephesindeki birlikleri geri çekmeye devam ediyordu. Aynı gün Scobie ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ortadaki hedef, Eam'ın yenilgiye uğratılmasıdır. Savaşın sona ermesi buna bağlıdır. Atina'ya geniş çapta takviye birliklerinin gönderilmesi için emir veriyorum. Feldmarşal Alexander, muhtemelen birkaç gün sizinle birlikte olacak. Esas çatışma henüz başlamadı. Şu anda gerekli olan sabırsızlığa kapılmak değil, metin ve temkinli olmaktır. Churchill, Opcilt, Cilt 6, sayfa 254. Bir haftadır Akdeniz'deki tüm müttefik kuvvetlerinin komutanlığını yürüten Alexander, 11 Aralık günü Macmillan'la birlikte İngiliz paraşüt birliklerinin elindeki Megara Havaalanı'na indi. Felaket bir askeri durumla karşılaşan Alexander derhal Churchill'i aradı. İngiliz güçleri başkentin orta yerinde tam bir kuşatma altında bulunuyor. Askerlerin sadece 6 gün yiyecekleri ve 3 günlük cephaneleri kalmıştı. Pire'de emniyetli bir konumda yer alan tek bir İngiliz birliği yoktu ve takviye sağlamak için limana gemi sokmak imkansızdı. Atina'ya giden tüm yollar Elas'ın etkin kontrolü altındaydı. Aynı gün Churchill'in 5 Aralık'ta Skobie'ye gönderdiği kan kokan telgraf Amerikan basınına sızdırıldı. Bu öylesine şiddetli bir tepkiye yol açtı ki Roosevelt Londra'ya derhal bir tel çekmek zorunda kaldı. Bu üzücü durumda size elimden gelen en büyük yardımı yapma endişesi içindeyim. Fakat kısmen Birleşik Devletler'in geleneksel politikası, kısmen de bu ülkedeki kamuoyunun ters yöndeki tepkileriyle belirlenen sınırlar vardır. Roosevelt bu koşullar altında Churchill'e çok içten görülen bazı tavsiyelerde bulunarak şöyle devam ediyordu. Şüphesiz pek çok ayrıntıyı bilmiyor ve sahnenin oldukça uzağında bulunuyorum. Fakat bana öyle geliyor ki Eam'ın tutumuna yol açan temel neden, belki de bahane, Kral 2. George'un niyetlerine yönelik güvensizliktir. Kral, Yunanistan'da bir naiplik kurulmasını bizzat kabul eder ve bir plebisit sonucunda çağrılana kadar dönmeye niyeti olmadığını bir bildiriyle açıklarsa, Macmillan çabaları önemli ölçüde kolaylaştırılmış olmaz mı diye düşünüyorum. Churchill, daha bir gün önce Alexander ve Macmillan'a bir naiplik kurulacağının Yunanistan kralına duyurulmamasını söylemişti. Olayların da kısa süre içinde ortaya koyacağı gibi, kralın Churchill'in ısrarla ileri süreceği bir ricayı reddetme ihtimali çok azdı. İngiliz başbakanı olabilecek en katı politikayı uyguluyordu. Krala düşen yapılan işe adını ve statüsünü vermekti ve söyleyeceği hiçbir şey yoktu. Çünkü Churchill bir karış bile gerilemek niyetinde değildi. Roosevelt'in Eam platformunu destekler nitelikteki ikinci tavsiyesi 30 Kasım'da Scobie tarafından aşırı bulunarak zaten reddedilmişti. Ülkedeki tüm silahlı grupların silah bırakması ve dağıtılması anlaşmasının uygulanması için bu uygulamaya da Rimini Tugayı'nın ve kutsal bölüğün de dahil edilmesi mümkün değil midir? Churchill, Opcilt, Cilt 6, sayfa 254. Churchill düşüncesini belirtmekle yetindi. Bu bana hiçbir pratik yardım sağlamıyordu. Bu arada Amiral King, Akdeniz'deki Amerikan Donanması Komutanı Amiral Hewitt'e İngiliz müdahale birliklerinin Yunanistan'a nakledilmesinde yardımcı olunmasını emretti. Ayın 13'ünde İngiltere'de toplanan Sendikalar Kongresi büyük bir çoğunlukla 137 bin oya karşılık 2 milyon 455 bin oyla hükümetin Yunanistan'da izlediği politikayı esefle karşıladığını ilan etti. Bunlar olurken Eam Merkez Komitesi'nin silahlı güçlerin baskısıyla kazanmaya çalıştığı politik zaferin erişilemez derecede uzak olduğu görülüyordu. Öte yandan da hem Amerikan kamuoyu hem de güçlü bir iç muhalefetle baş etmek zorunda kalan ve her türlü totaliter saldırı karşısında demokrasi uğruna nasıl mücadele edileceğini göstermek isteyen Churchill'in direnme gücü de olduğundan az değerlendiriliyordu. Aralık ayının ortasında Elas Merkez Komitesi hala yerinde sayıyordu. Scobie ve Alexander acilen takviye gönderilmesi için kıyameti koparıyorlardı. Fakat sonuç alıcı saldırı bir türlü başlatılmıyordu. İşçi semtleri roketlerle bombalanıyordu. Fakat kutsal üçgene saldırmak hala bir tabuydu. Kent elektriksizdi ve su kısa aralıklarla kesiliyordu. Ayın 12'sinde Porfirogenis kapana sıkışmış, Scobie'ye ateşkes önerdi ve görüşme çağrısında bulundu. İngiliz 4. Hint tümeninin Pire yolunda olduğunu biliyordu. Churchill'in resmi emri Alexander ve Macmillan tarafından da tekrarlanmıştı. Zaferin kazanılmadığı yerde barış olmaz. Bu nedenle Scobie kabul edilemez talepler ileri sürmeye devam etti. Elas, Caserta anlaşmasıyla kendi komutasına verilmişti. Attica'nın tahliyesini emrediyordu. Tüm Andarte birlikleri ateş kesmeli ve silahlarını teslim etmeliydiler. Merkez komitesinin tepkisi yeni bir gövde gösterisine girişmek oldu. General Mandakas akşama doğru Atina belediye binasına saldırarak kutsal üçgenin bir köşesini kırptı. Fakat harekat devam etmedi. Elas bir kez daha dişlerini göstermişti. EAM liderliği İngiliz takviye güçlerinin gelmesine birkaç saat kala saflardan ve komutanlardan gelen büyük bir baskıyla karşılaştı. Fakat Siantos bu son fırsattan da yararlanmayı reddetti. Ülkenin neredeyse tamamen Elas'ın kontrolü altında olan bölümü başkent üzerine yürüme emrini bekliyordu. Şarkılar söyleniyordu. İngilizler Atina'da, bir ay sonra olmayacaklar orada. İngilizler Volos'ta, pantolonlarını kaybedecekler orada. Hareket emri gelmedi. Makedonya'da Stringo'nun sıkıntısı 9 Aralık'ta sona ermişti. Emir nihayet gelmişti. Fakat bu herkesin beklediği tüm güçlerin Atina üzerinde toplanması emri değildi. 1. 8. ve 9. tümenler Epirus'e ellerinde gereğinden fazla birlik bulunan Aris ve Sarafis'i takviye etmek için gönderiliyorlardı. Tüm Pan Makedonya komitesinin dikkatle gözden geçirilmesinden sonra Pieria ve Yannitsa'daki 10 tümenin 2 tugayının 6000 kişilik seçkin bir birlik, Marcos'un tek kalan tugayını takviye etmek ve gerekirse İngilizlerin silahlandırılmasına yardımcı olmak için Selanik'e gönderilmesi emredildi. Tümen Selanik'in 10 kilometre dışındaki Kindos'a vardığı zaman birincisini geçersiz kılan ikinci bir emir geldi. Tümen ikiye ayrılacaktı. 30. Tugay ihtiyat güçlerini takviye etmek için Metsova yönünde hareket edecekti. 16. Tugay da aynı yönde fakat daha uzağa kuzey cephesi boyunca hareket edecekti. Marcos elinde İngilizlerle başa çıkmak için yetersiz bir güç olan 50. Tugay'la Selanik'te kaldı. Bu gelişme 4. Hint tümenine Alatini değirmenini terk ederek Kassandra'ya geçme ve oradan da Atina'ya hareket etme fırsatını verdi. Makedonya'daki güçler parçalanmış, Selanik ve başkentten uzaklaştırılmıştı. 30. Tugay Metsova'ya vardığı zaman bir emir daha aldı. Ülkeyi bir kez daha bu sefer batıdan doğuya kat etmesi ve Volos'a gitmesi isteniyordu. Birlik Tebes üzerinden Atina'ya yürüme emrini nihayet ve her şeyin bittiği bir zamanda buraya aldı ve İngilizlere karşı son kez muzafferane fakat artık hiçbir anlamı kalmayan bir savaş verdi. Karagorgis'in Volos'ta ele geçirdiği İngiliz kamyonları bir mucizenin yaratılması için yeterli olamayacaklardı. Tam o sırada hala Makedonya'da bulunan bir motorize topçu birliğine Selanik'i tamamen savunmasız bırakacak şekilde hareket ederek güneye doğru ilerlemesi emredildi. Selanik ve Atina arasında hazır tutulan Teselya'daki Elas güçleri Olimpos düzlüklerinde sabırsızlık içinde dönüp duruyorlar, iki kentten birine doğru harekete geçmek için bir işaret bekliyorlardı. Direnişin önde gelen dinamitçilerinden biri, Kapetanios Vratsanos, adamlarının bölgedeki tüm uçurumlardan aşağı yuvarladıkları sayısız Alman aracının enkazlarından çok sayıda anti-tank silah toplamıştı ve şimdi olanca gücüyle adamlarına bu silahların nasıl kullanacağını öğretiyordu. Fakat hareket emri gelmiyordu. Elas Merkez Komitesi hala sokak savaşçılarının baskısı altında yapılan görüşmelerden karlı çıkacağı umudu içindeydi. Böylece politik kaygı askeri faaliyeti boğuyordu. Oysa bu sırada partizanların açtıkları her ateş düşmana şiddet kullanmak için sürekli bir bahane sağlıyordu. Siantos hala kendisini köşeye sıkıştıran bir yasallıkla güçlükle kontrol altına alabileceği bir silahlı mücadele arasında yalpalıyordu. Bu tereddütler sürerken Churchill, Ardeneslerden ve İtalyan cephesinden çektiği kuvvetleri Yunanistan'a sevk ediyordu. Elas, İngiliz zırhlı araçlarının kutsal üçgen çevresinden geçmelerini engellemek için köşelerdeki binaların çoğunu dinamitleyerek kavşakları geçişe kapattı. Savaşçıların teçhizatları her bakımdan kötüydü. Özellikle anti-tank silahları yetersizdi. Pire sokaklarında patlayıcı madde dolu tramvayları hızla yokuş aşağı yuvarlıyorlar, müthiş bir gayretle ev ev savaşıyorlardı. Concord meydanındaki alt geçitte bile savaşılıyordu. Silah olmayanlar molotof kokteylleri ve skobi reçelleriyle saldırıyorlardı. Çocuk yaştaki gençler bile bu savaşa katıldılar. Kentin kızıl semtleri düzenli aralıklarla İngiliz uçakları tarafından havadan bombalanıyor ve taranıyordu. Papandreou bu işi Yunan Hava Kuvvetleri'nin yapmaması gerektiği konusunda ısrar etti. Çünkü bu durumda kimin İngilizlerin safında çarpıştığı açıkça ortaya çıkacaktı. Varoşlardaki evlerin tahtadan ve sıvadan yapılmış duvarları roketlerle parçalanıyordu ve büyük çaplı makinalı tüfek mermilerine karşı direniyordu. Mermiler evlerin içindekileri bile öldürecek kadar güçlüydü. Fakat tanklar belirli bir uzaklıkta tutulabildi ve kentin işçi semtlerine ve varoşlara sokulmadı. Porirogenis ayın 17'sinde Skobie'ye yeni bir görüşme önerisi götürdüğü zaman güçlü bir konumdaydı. EAM'ın talepleri Roosevelt'in Churchill'e yaptığı makul önerilerle hemen hemen aynıydı. Örgüt, Rimini Tugayı'nın Atina'dan çekilmesi ve adalara gönderilmesi, jandarma teşkilatının dağıtılması ve İngiliz birliklerinin faaliyetlerinin Caserta Anlaşması'nda planlanan görevlerle sınırlandırılması koşuluyla birliklerini Atina'dan ve Pire'den çekmeyi kabul ediyordu. Sonuncu koşul bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasıydı. Her ikisi de toplantıda hazır bulunan Woodhouse ve Byford Jones anılarında bunların uzlaşma önerileri olduğunu yazarlar. Skobie bu görüşte değildi. Öne sürülen koşulların kabul edilemez olduklarını açıkladı ve Elas'a kayıtsız koşulsuz silah bırakma çağrısında bulundu.